Ayrım 12, sayfa 115. Öldürülen Mebus, 31 Mart günü Ayasofya Meydanı'na toplanan mahşeri kalabalığın ilk gördüğü adam bir Mebus'tur. Lazikiye Mebusu Emir Arslan Bey ve bu adamın bütün suçu sadece Hüseyin Cahit Yalçın'a benzemesidir. O gün asi asker ısrarla Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza ile Tanin Gazetesi baş muharriri ve İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit'i aramaktadır. Bu iki şahıs yakalanacak ve temizleneceklerdir. Hüseyin Cahit başında bulunduğu Tanin Gazetesi ile Volkan Gazetesi'ne ve onun sahibi Derviş Vahdeti'ye karşı şiddetli bir savaş açmıştır. Suçu budur. Derviş Vahdeti, şeriat sözünü dilinden hiç düşürmediğine göre onunla mücadele eden Hüseyin Cahit düşman kabul edilmiş ve şeriat isteriz diye sokağa dökülenler Hüseyin Cahit'i aramaya başlamışlardır. Ve olacak bu ya, Lazikiye Mebusu Emir Arslan Bey de Hüseyin Cahit'e hayret edilecek derecede benzemektedir. Meclis-i Mebusan binasını saran ve falanı isteriz, filanı istemeyiz diye sık sık meclis binasına temsilci gönderen asiler, bir ara Meclis-i Mebusan binası merdivenlerinden birinin indiğini görürler. Her tarafta Ahmet Rıza ile Hüseyin Cahit'i arayan asiler, gözlerini merdivenlere dikip adamın yaklaşmasını beklerler. Herkesin köşe bucak saklandığı o ana baba gününde böyle korkusuzca asiler arasına karışabilmeyi göze alan bu adam, merdivenleri inip tam kapının önüne çıktığı an kalabalık arasından bir ses duyulur. İşte Hüseyin Cahit budur, kaçıyor. Bu ikaz üzerine ortalık birdenbire karışır. Biraz evvel meclis merdivenlerinden pervasızca inen o adam, şimdi mahşeri kalabalık ortasında itilip kakılmakta, bir şeyler söylemekte fakat ne dediği anlaşılamamaktadır. Bu itip kakma faslı aniden sille tokada dönüyor ve dövülen adamcağız bir anda kendini ayaklar altında buluveriyor. Bu müthiş olayın bundan sonraki safahatını bir görgü şahidinden, o anda Meclis-i Mebusan penceresinde bulunan ve olayı bütün dehşetiyle gören Bağdat Mebusu Babanzade İsmail Hakkı Bey'den dinleyelim. Sayfa 116. Biçare adam kendisini müdafaa etmek için ellerini kaldırdıkça yerlere yuvarlanıyor, çiğneniyordu. Müdafaa-i nefs kudretini burada müşahede ettim. Başını elleriyle kapamış, korunmak istedikçe can evine vurmak isteyen hunhar, gözleri dönmüş salyalılar, ellerini başından çekiyorlar, gözüne, beynine vuruyorlardı. Meydanın kenarlarına sipere yatmış neferler, sanki şeytan taşlıyorlarmış gibi, yerlerinden fırlıyorlar, zavallıya birer dipçik indiriyorlar, onun inlemeleriyle eğleniyorlar, yere düşünce de tekmeliyorlardı. Bahtsız adam nihayet fevkal beşer kudretle kendini toparladı ve bir kurtuluş ümidiyle meclise doğru koşmaya başladı. Hepimiz heyecandan titreyerek şu masum insanın kurtulması ümidiyle dikkat kesilmiştik. Onun koştuğunu gören gözü dönmüşler bir anda silaha davrandılar. Bir tüfek patladı. Sanki bu silah saatlerdir bu işareti bekleyen diğer yüzlerce silaha işaret sayıldı. Koskoca meydan harp sahnesine döndü. Artık göz gözü görmüyor, kimse kimseyi tanımıyordu. Topkapı Sarayı'na giden caddenin ağzından şiddetli bir yaylım ateşi açıldı. Zavallı mecruh tam kapının önünde isabet eden kurşunlarla sendeledi, düştü. Onun bu düşüşü kanlı ihtirasları büsbütün alevlendirdi. Meclis-i Mebusan'ın pencerelerine doğru ateş başlamıştı. Hepimizin hayatı tehlikedeydi. Daha çok durmamıza imkan kalmamıştı. İçeri çekilirken kapıların zorlandığını duyuyordum. Bütün mebuslar yukarı katlara doğru çıkmaya başlamışlardı. O sırada Ahmet Rıza Bey'in odacısı ile karşılaştım. Rengi sapsarı olan adamcağız kekeleyerek "Öldürülen kimdir bilir misiniz?" dedi. "Lazikiye mebusu Emir Arslan Bey. Onu Hüseyin Cahit Bey'e benzettikleri için öldürdüler. Zavallının naaşını içeri attılar. Şimdi yerde yatıyor." Ne olursa olsun belki henüz hayattadır diye aşağı indim. Parmaklıktan içeri alınan Emir Arslan Bey'in naaşı alt kat koridorunda uzanmış yatıyordu. Hiçbir eseri hayat göstermiyordu. Çoktan teslimi ruh etmişti. Sayfa 117. Hüseyin Cahit kaçıyor. İşte asiler tarafından ısrarla aranan Tanin gazetesi baş muharririne benzediği için öldürülen Emin Arslan Bey'in katli böyle olmuş. O gün kendisine dışarı çıkmaması için yapılan ikazlara, böyle bir günde bizi memleket hizmetinden kimse alıkoymaz deyip aldırmayan Lazikiye mebusu bu atak halinin kurbanı olmuştur. Aranan Hüseyin Cahit Yalçın ise soluğu evvela Rus sefaretinde almış, sonra da Rejine Olga adlı bir Rus gemisiyle İstanbul'dan kaçıp Odessa'ya gidivermiş. Bu arada katledilen Emir Arslan Bey'in cenazesi de vapurla Lazikiye'ye götürülüp aile kabristanına defnedilmiştir. Ayasofya Meydanı'ndaki asilerin Hüseyin Cahit'e benzetip öldürdükleri bu Lazikiye mebusu Emir Arslan Bey'in katlini o gün ikinci bir cinayet takip etmiş ve bu kere aranan Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza zanlıyla Adliye Nazırı Nazım Paşa öldürülmüştür. Devrin sadaret mektupçusu Ali Fuat Türk geldi, bu ikinci cinayet mevzuunda der ki, kapıya Bab-ı Aliye, vürudumda Sadrazamın Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifası için Harbiye Nazırı ile beraber saraya gittiğini ve diğer mükelanın içtima halinde bulunduklarını söylediler. Sadrazamlara mahsus dairenin sofasına gelince karşıma Nazım Paşa, Adliye Nazırı çıktı. Yemek yemek üzere diğer odaya gidiyormuş. Gayet dalgın bir halde ve adeta beni tanımamış gibi bir vaziyette selam verdi. Mükela ise kara tarafındaki küçük odada bulunduklarından yanlarına gittim. Müzakere etmeyip ayak üzerinde birbirleriyle telaşlı konuşuyorlardı. O sırada Bab-ı Ali'ye gelmiş olan Ahmet Rıza Bey de telefonla Meclis-i Mebusan'la görüşüyordu. Biraz yanlarında bulunduktan sonra bence bir iş olmadığını anlayarak odama gittim. Mektupçuluk odası deniz tarafında olup evlerin arasından tramvay caddesi görülmekte bulunduğundan caddeden bir cem-i gafir, çok kalabalık arasında gürültü ile bir araba geçmekte olduğunu uzaktan gördüm. Gürültünün esbabını odacıdan sual ettiğimde padişah Meclis-i Mebusan'a gidiyormuş dedi ise de buna ihtimal vermedim. Meğer ben odama geldikten sonra Adliye Nazırı Nazım Paşa ile Bahriye Nazırı Topçu Rıza Paşa'yı saraydan istemişler. Biri sadarete, diğeri Harbiye Nezaretine tayin olunacakları ümidiyle bir arabaya binerek memnunen gitmişler. Bilahare Rıza Paşa'dan mesmum olduğunu duyduğuma göre giderken arkadaşları asi askerin köprünün iki başını tuttuklarından köprü tarikiyle gitmeyip Sirkeci iskelesine inerek oradan kayıkla Beşiktaş'a geçmelerini ihtar etmişler. Kendileri de arabacıya o yolda tenbihatta bulunmuşlarsa da tramvay caddesine yürütlerinde arabacı hayvanların başını zapt edemeyip yeni cami tarafına sapmış ve dönmek için camı vurdukları halde arabacıya işittirmek kabil olmamış olduğundan haydi buradan gidiversin demişler. Köprüye vürutlarında asi askerler sizin işiniz burada değil Meclis-i Mebusan'dadır diye arabayı geri çevirerek Cem-i Gafir ile Meclis-i Mebusan'a sevk etmişlerdir. Meclisin dış kapısından girerken asker silaha davranıp Rıza Paşa da mukabele için çizmesinin içinde bulunan revolverini çıkarmak isteyip o sırada atılan tüfenklerden kendisi ayağından, Nazım Paşa da kalbinden vurulmuş, derhal ayan ve mebusan hademesi yetişip koltuklarına girerek merdivenden çıkarırlarken teslimi ruh etmiştir. O zaman Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey'e benzetilerek vurulduğu rivayet olunmuştu. Aralarında veçhen bir dereceye kadar müşahebet bulunsa da biri uzun, diğeri kısa olduğundan bu rivayet mecruh görülür. Nazım Paşa'nın vefatı üzerine mükela-i sairede saraya davet olunarak sapa yollardan gitmişlerdir. Sayfa 119. O sırada Ahmet Rıza Bey'in Bab-ı Ali'de bulunduğunu haber alan bir Cemmi Gafir de kapı önünde toplanmalarıyla kendisi istifaname tahril ile binek taşında alenen kıraat ettirmiş ve koridorlardan dolaşarak arka kapıdan savuşmuştur. Dipnot 35. Bakınız Ali Fuat Türk geldi. Görüp işittiklerim Ankara 1951. Ali Fuat Türk geldi hatıratında Nazım Paşa'nın Ahmet Rıza zanlıyla öldürüldüğü iddiasına, bu rivayet mecruh görülür demekte ise de 31 Mart olayını inceleyen bütün kaynaklar öldürülen Adliye Nazırı Nazım Paşa'nın Ahmet Rıza'ya benzemekten başka günah ve kabahati olmadığında ittifak etmişlerdir. Ahmet Rıza Bey'in asiler tarafından arandığını ve Nazım Paşa'nın aranan Ahmet Rıza Bey'e veçhen benzediğini Ali Fuat Bey de kaydettiğine göre, Adliye Nazırı'nın Meclis-i Mebusan Reisi zanlıyla öldürüldüğü iddiasına inanmak gerekir. 31 Mart oyununun sahneye konulduğu bu ilk günde cereyan eden bu iki cinayet mevzuunda, o gün Ayasofya Meydanı'nda bulunan Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey'in yazdıkları, asilerin cüretini tespit bakımından mühimdir. Bu zat, hatıratında bu iki katil olayına temasla diyor ki, "Böylelikle belki dünya yüzünde hiçbir itişaş ve isyanda vukua gelmemiş bir hadise cereyan etmiş, İki masum şahsiyet bir benzerlikten dolayı tek cümle ile kendilerine müdafaa hakkı verilmeden, yani biz aradığınız kimseler değiliz diyebilme imkanına dahi mazhar kılınmadan fütursuzca ve canavarca katledilmişlerdir. Bu manzara karşısında hayret ve dehşete düştüm. Gayri ihtiyari bülendi avaz ile Şeyhülislam Efendi'ye, "Efendim, bu ne haldir? Bu işin sonu nereye müncer olur?" diye feryat etmişim. Efendi Hazretleri beni hemen önünde bulunduğu kapıdan içeri çekti, eliyle ağzımı kapadı. "Cevat Bey, ne yapıyorsunuz? Alimallah bizi de pare pare ederler. Asabınıza hakim olunuz. Manzarayı görmüyor musunuz?" dedi. Şiddetle kapıyı kapattı. Gözlerimden yaş geliyor, hemen orada bir telgraf sureti hazırlayarak Meclis-i Mebusan Telgrafhanesinden Mabeyn-i Hümayun'a keşide edip yeni kabinenin bir an evvel vazifeye başlamasını ve bilhassa askeri tayinlerin ilanını istirham ettik. Ben de şifahi maruzatta bulunmak üzere vakit kaybetmeden derhal Yıldız Sarayı'na avdet etmek için o mahşeri kalabalık arasından kendime bir yol açabilme imkanı elde etmek için arabaya bindim. Ancak divan yoluna çıkabildiğim zamandır ki arabam kalabalığın tasallutundan masum kalabildi. Dipnot 36. Ali Cevat Bey, AGE. Sayfa 120'de siyah beyaz bir fotoğraf bulunmakta. Fotoğrafın altında Cevat Paşa yazılıdır. Sayfa 121. Bir görgü şahidi. 31 Mart oyununun sahneye konulduğu o gün Ayasofya Meydanı'ndaki manzara budur ve işlenen iki cinayetle öldürülenler bir mebusla bir nazırdır. Şehrin diğer semtlerindeki cinayetleri ele almadan evvel bu cinayetlerin neden ve niçinini izah için umumi manzarayı bir görgü şahidinin şehadetiyle tespit edelim. Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifasını müteakip iş başına getirilen Tevfik Paşa'nın hususi katibi, Paşa'nın oğullarına yazdığı 19 Nisan 1909 tarihli olaydan 6 gün sonra mektupta olup bitenlere temasla diyor ki, sayfa 122. "Aziz dostlarım, şaşkınlığımdan biraz kurtulmuş olduğum için size geçirmekte olduğumuz meşhur ihtilale ait bazı haberler vereceğim. Bunlar tadılacak şeylerdir. İşin başından başlayıp varabileceğim noktaya kadar anlatacağım. Sabahın saat 9'unda aşçıbaşı yanıma gelip, kışlalardaki bütün askerlerin tüfekleri alarak zabitlerini bağladıktan sonra İttihat ve Terakki Merkezi ile adliye nezaretini muhasara etmek üzere sokaklara döküldüklerini söyledi. Her gün icat edilip ortaya atılan diğer bir sürü rivayetler gibi ben bu havadisi de akla sığacak bir şey saymadığım için katiyen inanmadım. Babanıza, Tevfik Paşa'ya söyledim. O da benim gibi hiç ehemmiyet vermedi. Edibe'nin eşyalarına ait konşimentoyu almak için konaktan çıktım. Beyoğlu caddelerini müteheyyiç ve müteessir insanlarla dolu buldum. Galata'ya inip Acenta'ya gittimse de hiçbir memuru yerinde bulamadım. Heyecanlı haberleri duyunca haşyet ve dehşete düşüp hepsi savuşmuştu. İstanbul tarafına geçtim. Köprüde Saadettin'e rast geldim. Bir müddet beraber yürüdük. O sırada köprünün öte ucundan bir silah sesi geldi ve bir askerin bir zabiti öldürdüğünden bahsedildi. Saadettin geri döndü Ben yoluma yalnız devam ettim ve köprünün üstüne konulmuş barakalardan birinde ölen zabitin üstü bir hasırla örtülü cesedini gördüm. Gene yoluma devam ettim ve nihayet meclis binasının önüne kadar geldim. Binanın etrafını çavuşların kumandasındaki askerlerle kuşatılmış buldum. Meydana giden bütün geçitleri tutmuş oldukları için hiç kimseyi içeri bırakmıyorlardı. Memleketin yegane müdafileri ve kanuni esasinin yegane istinadgahı olan askerlerin bu ihtilalini görünce gözlerim yaşardı. Ara sıra acı acı boru sesleri yükseliyor ve bu suretle asi askerler kendilerine iltihak için gelenlere selam durmaya davet ediliyordu. Bu vaziyet karşısında "Zavallı vatan!" diye haykırmamak kabil değildi. Bu müessir levhayı daha fazla görmek istemediğim için oradan Bab-ı Ali'ye döndüm. Sadaret dairesinden başka bütün daireler kapalıydı ve sadaret tarafında da bir kargaşalık gözü çarpıyor, mükela asabiyet içinde ve kararsız görünüyordu. Sayfa 123. Mahmut Muhtar Paşa Harbiye Nezaretinde muhasara edilmişti. Aradan biraz geçtikten sonra Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, Harbiye Nazırı ile beraber saraya gitti. Ben, Bab-ı Ali'den çıkar çıkmaz meclis binasının önünde havaya sıkılan kurşunların o müthiş tarrakasını duydum. O sırada ayak takımının sokaklarda birbirini çiğneyerek koşuşmaları görülecek şeydi. Sadaret kapısının iç tarafında bir saniye durdum ve tüfek sesleri kesilince yoluma devam ettim. Bu patırtı gürültü içinde Adliye Nazırı Nazım Paşa'nın Ahmet Rıza zannedilerek öldürüldüğünü ve Cahit'in de Hüseyin Cahit Yalçın katledildiğini öğrendim. Bu haberi alınca gözlerimden yaş dökmeksizin ağladım. İkinci maktulün Cahit olmayıp Mehmet Arslan olduğunu ancak ertesi gün öğrenip rahat ettim. Nihayet konağa döndüm. Herkes benden havadis soruyordu. Küçük Sait Paşa, eski sadrazam ile Recaizade Ekrem Bey'i konakta buldum. Sait Paşa'nın suali üzerine görüp işittiklerimi anlattım. Babanı padişah çağırttığı için o sırada sarayda idi. Ben mazluma sadrazam olmuştur dedim. O müthiş vaziyette babanı sadrazam görmek bizi çok üzüyordu. Tevfik Paşa sadarete tayin edilmediği takdirde bir koyun kurban etmeye karar verdik. Bizler üzüntü içindeydik. Uşaklarla hizmetçiler sevinç içindeydi. Alaturka saat 3'ü bulduğu halde babandan henüz hiçbir haber yoktu. Nihayet bir yaver gelip paşanın mazlumu saraya istediğini söyledi. Halbuki mazlum evde bile zangır zangır titremekte olduğu için hemen yatağına yattı ve hasta olduğunu söyledi. Sayfa 124. İşte bunun üzerine ben bir araba istedim. Yanıma iki tabanca alıp harekete hazırlandım. Bahçeye iner inmez Beyoğlu tarafından atıldığını tahmin ettiğim binlerce kurşun sesinin havayı titrettiğini hissettim. Benim de ne kadar titrediğimi sizden saklamak istemem. Bunun Harbiye Nezaretini muhasara eden ve içeride mahsur kalan askerler arasında ateş teatisinden mütevellit olduğu söylendi. Kurşun sesleri devam ederken saraya doğru yola çıktım. Yolumuz üzerinde bir suikastçı olup olmadığını öğrenebilmek için 100 metre ileriye kadar mütemadiyen bakıp durdum. Bu suretle Beşiktaş'a geldim. Ortalık kalabalıktı ve kamilen müsellah askerler vardı. Dikkatli nazarlarla beni süzüyorlardı. Ortalık kararmış fakat fenerler yakılmamıştı. O vaziyette korkmadığımı iddia edecek olursam yalan söylemiş olurum. Bana refakat eden süvari atını dört nala sürüp kalabalığın içinden geçti. Ben de tek başıma kaplumbağa yürüyüşüyle geçip gittim. Yukarı çıkınca yaver bana mazeret olarak gemi azıya alan atını durduramadığından bahsetti. Nihayet saraya geldim. Koridordan geçtim ve telgraf makinesinin başında Harbiye Nezaretindeki Ethem Paşa'dan cevap bekleyen babanın, Tevfik Paşa'nın yanına vardım. Telgraf telleri kurşunlarla kırılmış olduğu için cevap gelmiyordu. Baban düşünceli bir halde bana oturmamı söyledi. Orada bir çeyrek kadar kaldım. Sonra beni yanına çağırdı ve yavaş sesle ertesi sabah üniformasını getirmemi istedi. Ben de peki deyip odadan çıktım. Dışarı çıkınca avdet etmeyeceğim zannıyla arabamın gitmiş olduğunu söylediler. Bunun üzerine babanın yanına dönüp vaziyeti anlattım. O da bana bir araba bulunmasını baş mabeyinciye söyledi. Fakat hiçbir araba bulunamadı. Bir at istedim. Baş mabeyinci bana refakat edecek bir yaver çağırtırken, ikinci mabeyinci gelip Beşiktaş'tan geçmenin mümkün olmadığını ve geceyi sarayda geçirmek üzere benim için bir yatak serilmesini söyledi. Baban yattı, sonra beni çağırdı. 10 dakika kadar konuştuk. Matbuatın yüzünden geçirmekte olduğumuz ahval ile ertesi gün teşkil edeceği kabineden bahsetti. Ondan sonra bitişik odaya gidip ben de yattım. Dipnot 37. Bakınız, İsmail Hami Danişment. Sadrazam Tevfik Paşa'nın dosyasındaki resmi ve hususi vesikalara göre 31 Mart vakası, İstanbul 1961.